Ayrım 2, sayfa 18. Bölüm 1, Kalaylı Tas. Ras Al-Ayn, 1916. Çocuk olmanın nasıl olduğunu hatırlıyorum. Dünyayı parça parça algılarsın. Kaleidoskopa benzer, her bakışında renkler farklı görünür, başka bir şablon oluşur. Şimdi bildiğim bir anlam yaratır. Fakat eski bildiklerim onu farklı bir resme çevirir. Doğduğum gün babam ismimi ve tarihi alışıldığı gibi aile inciline not etmişti. Yamacın tepesindeki bir evde yaşadık. Dedemlerle içinde bahçemizin bulunduğu duvarla bölünmüş bir arsayı paylaşırdık. Benim işim duvarın dibi boyunca yetişen naneleri toplamaktı. Anneme yaprakları verdikten sonra günün geri kalanında elim ezilmiş nane kokardı. Fare gibi gri ve pembe bir burnu olduğu için Mak ismini verdiğim bir kedi yavrum vardı. Kedi yavrusu kayısı ağacının dallarına tırmanıp gölgenin getirdiği serinlikte ben ve kuzenlerimin oynadığı el oyunlarını seyrederdi. Kasabamızın ismi Haçin'di. Çok küçükken büyükannem bana dikiş dikmeyi öğretmişti ve beraber babamın eski gömleklerinden bir bebek yapmıştık. Bebeğin siyah yün ipinden saçı, siyah düğmelerden gözleri ve saten iplikten nakşedilmiş küçük al ağzı vardı. İsmi de Zaza'ydı. Annem bana ve Zaza'ya aynı kumaştan birer tane elbise dikmişti. Kuzenlerimle okula gitmek için çok küçüktüm. Fakat babam ismimi nasıl yazacağımı göstermişti. Harfler kağıt boyunca dolanan böcekler gibiydi. İsminin üzerine benim, Zaza'nın, Mag'ın ve kayısı ağacımızın resmini çizmiştim. Kayısılar kirkör bebeğin yanakları kadar yumuşaktı. Bebeğin saç rengi oldukça açık, neredeyse sarıydı. Ben dans ederken annemin kucağına oturur ellerini çırpardı. Öğleden sonraları Kirikor ve ben dinlenmeye giderdik. O zaman büyükannem bana Nuh ve Ark, Yonah ve Balina, Kraliçe Ester'in halkın nasıl kurtardığı hakkında İncil'den öyküler anlatırdı. Lot'un karısı nasıl tuza dönüştü, İsa'nın kalabalığı yulaf ve balıkla nasıl beslediğini, ayrıca bazıları şeytansı bazıları hilekar olan devler ve cinlerden de bahsederdi. Kuzenim Şuşan ve ben bir gün bebeği büyük turşu küpünün içinde yıkamaya karar verdik. Bebeğin giysilerini çıkarmıştık. Ayaklarını tam tuzlu suyun içine sokuyorduk ki büyük anne elinde sopasıyla avluya geldi. Yaygarayı kopardı. Kent Ek, üşüttünüz mü? Ne tür bir cinsiniz siz? Kirikor'u kaptığı gibi bir elinde bebek, diğer elinde sopa avlu boyunca bizi kovalamaya başladı. Gülmekten zar zor koşuyorduk. Bebeğin kadını üstü boyunca ıslatmasıyla büyük anne çok komik olmuştu. Sonunda büyük anne bize yetişti ve dördümüz kahkahalarla yuvarlanarak düştük. Bir gün babam bahçesine birkaç giysi koyarak evden ayrıldı. Annem sandalyesine sallanarak sessizce ağlıyordu. Amcam da babamla ayrılınca iki oğlundan mahrum kalan büyük annenin gözlerinden yaşlar akıyordu. "Nereye gidiyorlar?" diye sordum. Kimse duymadı. Kısa süre sonra evin kalanı da bohçalanarak evi terk etmek için hazırlandılar. Annem alınacakları ve kalacakları yığınlar halinde ayırırken ellerini bir hamur gibi avuşturuyordu. Eşyaları bir uçtan bir uca sonra gerisin geriye koyuyordu. İki küfe yeterli olacak mıydı? Yatak takımı her birimizin birer tane taşıması için çok ant aldı. Ama bir döşekte kaç kişi yatabilirdi ki? Babamın paltosunu da almalı mıydı? Eşeğe yükleri bindirdik. Yük arabasında pirinç, un, bulgur ve kuru meyve torbalarıyla doldurduk. Annem, annesinin evinden getirdiği halıları ve ahşap sandıkları bıraktığı için yakınıyordu. Sandıkta kendi dantel el işleri ve düğün kıyafetleri vardı. El işlerinde her delik hardal tohumu büyüklüğündeydi ve bir araya geldiklerinde çiçek, güneş ve yıldız ortaya çıkıyordu. Büyük annem kalaylı bir tası ipe geçirerek bana kolye yapmıştı. Mag'ı geride bırakmalıydık. İncil de rafta olduğu yerde kalmalıydı. Zaza'yı yanıma aldım. Fakat yolda bir yerde onu kaybettim. Belki bir kız almıştır diye düşündüm. Ayaklar ve tekerlekler altında kalıp çamura bulanmış olamazdı. Biz önümüzdekileri, arkamızdakiler bizi takip edince tüm Ermeniler birlikte kalabiliyorduk. Dağların eteklerine geldiğimizde yük arabasını bıraktık. Tepelere ve dağlara tırmandık. Sarp yamaçlardan inip tekrar tırmandık. Geceler soğuktu. Ara sıra yağmur yağınca başımızı örtü geçirerek korunmaya çalışıyorduk. Eşek öldüğünde taşıyabildiğimiz kadarını sırtımıza aldık. Yola devam etmemiz için Türk askerleri atların üstünden bağırıyor, karşı koyanları kırbaçlıyordu. Yerel Kürtler son kurşunumuza ve annemin ortasında yakutlar olan altından köpelerine kadar bizimle yiyecek takası yaptılar. Güneş altın bir para gibi yükselip batıyordu. Alevler geceleri ışık ve karanlığı belirliyordu. Büyükler anladığım bir dilde anlamadığım şeyler konuşuyorlardı. Büyük annem fısıldayarak, "Sessiz ol şimdi ve yatmaya git," dedi. Tanrı'nın yıldızları altındaydık. Fakat Tanrı'nın gözleri farklı yere bakıyordu. Kimdi bize göz kulak olan? Kimdi nereye gittiğimizi bilen? Kimdi babamın nerede olduğunu ve bir adamın neden kanlar içinde yere düştüğünü bilen? Büyük babam bastonuyla birlikte topallayarak arkadan bizi izliyordu. Annem onu çağırarak dinlenme yerinde seninle ilgileneceğim dedi. Karanlık bastırdıktan sonra vardığımızda dedem yemek bile yemeden uykuya daldı. Bir sabah uyanmadı. Büyük annem dövünerek Tanrı'ya yakardı. Annem onu kaldırıncaya kadar tuzun içinde oturup kaldı. Ertesi gün büyük annem yolun kenarındaki çamura çöküp kaldı. Bir adım daha atamayacağını söylüyordu. Annem büyük annemin ellerini öpüp dua etti. Sonra arkaya bakmamam için başımı eşarpla örttü. Bir sabah yola devam ederken grupta Haçinli erkeklerin kentin dışında vurularak bir çukura gömüldüğü söylentisi dolaştı. Kadınlar aç kalmış, kuş sürüsü gibi haykırıyordu. Ellerimle kulaklarımı kapatarak yüzümü annemin omzuna bastırdım. Annem hiç ses çıkarmadı. Bu olaydan sonra kucağındaki bebeği sıkıca tutup beni öne itileyerek yarı baygın bir şekilde yürümeye devam etti. Baktığım her yerde bedenler vardı. Bazıları yaşlı, bazıları bebek, bazılarının ağzından kan geliyordu. Bazıları ise hayatlarının son saatlerini yaşıyordu. Sinekler, kurtçuklar, parçalanmış hayvan ölüleri vesaire. Dayanılmaz kokuyordu. Gözler yukarıda gökyüzünde yürümeye devam ediyorduk. Nereye gidiyorduk? Anneme sordum. Bilmiyordu. Fakat yola devam ettik. Bir annenin bebeğinin nehre atışını gördüm. Aşağıda elbise yıkayan bir Kürt kadın bebeği sudan çıkardı. Kürt kadının bebeği yanına alışı tıpkı Pabarışlar'da anlatılan Musa'nın hikayesine benziyordu. Annem yiyecek için kapları, tencereleri, kaşıkları, bıçağı hatta başörtüsünü bile sattı. Geriye sadece eskimiş bir ipin ucunda boynuma asılı kalaylı tas kalmıştı. Bir Kürt bebeği satın almak istedi. Fakat annem onu satmazdı. Başta biraz yemek elde etmek için satmasını istedim. Sonra bunu düşündüğüm için kendimi berbat hissettim. Kürt'ün yaşadığı yerde yiyecek boldur diye annemin beni satmış olmasını istedim. Fakat bu sefer daha da kötü bir sıkıntı içime çöktü. Annemi seviyordum. Çölün ortasına bir yere geldiğimizde burada durmamız söylendi. Kirkor orada öldü. Gece ay ışığının altında annem tasımı alarak bir çukur kazdı. Çukur çok derin olmamıştı. Fakat Kirkor'un cesedini bizi izleyen kuşlardan saklamak istiyordu. Onu şalına sardı ve bohçayı boşluğa yerleştirdi. Çukuru kumla kapattık ve ruhu için dua ettik. Bebeğin ruhu bir nefes kadar ufaktı ve gece rüzgarıyla diğer ruhlara katılarak çölün üstünden sonsuza uzandı. Burası evimiz olmalıydı, engin bir kum denizi. Annem yolda ölü bir kadından aldığı geniş bir elbise ve bulduğu birkaç sopayla bize bir çadır yaptı. Çadırda sadece oturmak ya da bacaklarımız dışarıda kalmadan üzerimize bir pike örterek yatmak için yeterli yer vardı. Birinin bu yerin ismi Ras Al Ayn dediğini duydum. Çok az yemek ve benim kalaylı tasımla taşıdığım suyla bir süre orada yaşadık. Bu sürede annemin gözleri şişti ve tanınmaz hale gelmeye başladı. Annem öldükten sonraki gün nehre inmeye hazırlanan çocukları izlemeye koyuldum. Yeri kazıp soğuk kum çıkararak ayak tabanları yanmasın diye kumu paçavralarla ayaklarının etrafına bağlıyorlardı. Bunu her gün yapmıştım. Fakat o gün bunun için çok bitkindim. Bu sırada biri beni sarstı. Bunları ayağına sar. Elindeki bir çift paçavrayı bana uzatmış duran sıska yüzlü kıza baktım. Cevap vermeyince eğildi ve paçavraları bileklerime sıkıca bağlamaya başladı. "Beni hatırlamadığını söyleme," dedi. Arsin'di. Onu kasabamızdan biliyordum. Arsin'in babası, Haçin'de ve yazın gittiğimiz Mersin'de birer tane kahvehane işletiyordu. Kız benden yaşça biraz büyük ve biraz uzundu. Mersin'de dedem ve babam onunkilerle konuşurken kahvehanenin masaları altında bilye oynamıştık. "Birini tanımamı nasıl beklersin ki?" diye sordum. "Hepimiz köpeklere benziyoruz." Pirelerin beni her yerde tanıyor ama. Uzun süreden beri gülmediğim için havlama gibi bir ses çıkarabildim. "Kardeşim burada," dedi Arsin, küçük bir oğlanın kafasını okşayarak. Pirelerini evcilleştirmeyi başardı. Oğlanın karnı yırtık gömleğinden bir raf gibi fırlamıştı ama çocuk gülümsüyordu. Kulağının arkasını kaşıdı. Birden nehre koşup pis, keşeleşmiş saçlarımı suda yıkamak istedim. Arsin devam etti. "Adları Bedros, Bogos ve Numar. Bir tane de küçük var, o İsa." "Ya Tanrı böyle konuştuğunu duyarsa?" diye sordum. "Tanrı uzun zamandan beri bizimle ilgilenmiyor," dedi beni ayağa kaldırarak. Akşama doğru yiyecek bir şeyler bulmak için kente yürüdük. Arsin, "Yemek için dilenmemiz gerekir," dedi. "Annem dilendiğimi duysa utancında kahrolurdu," dedim. "İlk olarak annen öldü. İkincisi, sence annen senin ölümünle daha fazla kahrolmaz mıydı?" dedi Arsin. "Hakkı vardı. Ya bizimle gel ya da burada yatarak ölümü bekle," dedi. Sonunda bir incir, bir avuç pişmiş nohut ve küçük bir ekmek topladık. Yemeği üçe böldük ve o günden sonra hep beraber olduk. Ras Al Ayn'deyken Arsin, Sarkis ve ben birbirimize göz kulak olduk. Çoğu gün şehre inip ya da çarşıda dileniyorduk ya da evlerin arkasındaki çöpleri karıştırıyorduk. Arsin nasıl yemek bulunacağını çözmüştü ve bize ne olursa yediriyordu. At artıkları arasındaki arpa tanelerini almak istemiyordum fakat Arsin ısrarcıydı. Bir kadının öylesine sokağa attığı domuz yağlarını yemek istemiyordum fakat Arsin yemezsem Sarkis ile onun beni gece boyunca uyutmayacağını söyledi. Ne yazık ki üçümüz de yağdan dolayı hastalandık. Ertesi gün şansımız açıldı. Bir Kürt kadın bize yarım somun ekmek verdi. Başka biri de gece boyunca tasımdan ıslatarak yediğimiz bir avuç dolusu bulgur verdi. Uzun bir zaman böyle yaşadık. Hiç yetişkin kalmamıştı. Sadece çocuk, öyle ki bazıları isimlerini bilemeyecek kadar küçüktü. Evimin, bahçemin ve istediğim kadar yiyeceğim olduğu bir yaşımı unutmaya başlamıştım. Bazı geceler annemin sesini hatırlamak için ona öğrettiği bir şarkıyı Arsin ve Sarkis'e söylerdim. Ehleh lepeleh guz guz topeleh. Bazı geceler Arsin kabuslar görüp bağırarak uyanırdı. O tekrar uyuyuncaya kadar kafasını okşardım. Bir gün çarşıya giderken yolun kenarında çürümüş bir deve ölüsü bulduk. Üzeri kurtlarla doluydu ve çevresinde şişman kara sinekler uçuşuyordu. Arsin tasın kırık kısmını kullanarak birkaç parça et kesti. Küçük bir ateş yaktı ve şiş kebap gibi çubuk kullanarak etleri kızarttı. Hiçbir şey bana onları yediremezdi ve zaten sonunda Arsin'in midesi de yemeği kaldıramadı. Böylece çarşıya gittik ve bir yer bularak eti sattık. Küçük bir servet sayılabilecek 6 kuruşumuz oldu. İkisiyle ekmek, ikisiyle peynir satın aldık. Kalanını da başka gün için sakladık. Akşamki yemek çok lezzetliydi ve Haçin'den ayrıldığımızdan beri ilk defa karnımın doyduğunu hissettim. Ras Al Ayn'de sayılamayacak kadar çok çocuk vardı. Oradayken askerler gelip gidiyorlardı. Bir ara İngiliz birlikleri geldi. Bazıları kibardı. Sonra ayrıldılar ve Türk hükümetinin egemenliğine girdik. Büyük çadırlar yaparak bizi kızlar ve erkekler olarak ayırdılar. Sarkis çok küçük olduğu için bizimle kızlar çadırında kalabildi. Bize Türk birliklerinin geçtiği zamanlar dışında yemek verdiler. Birlikler gelince ilk onlar yiyor, arta kalan ki genelde bir şey kalmıyordu, bize veriliyordu. Bir gün yolda sac ile ekmek ve başka şeyler pişiren Ermeni bir kadın gördük. Sonra silahlı ve asker gibi palaska giymiş bir çocuk gelerek kadından sacı ona vermesini söyledi. Sac onun ve ailesinin geçinebilmesi için elzemdi. Fakat çocuğa vermek zorundaydı. Ben ve Sarkis Arsene'i tutmasak kız ölesiye dönmek için Türk'ün üzerine atlayacaktı. Bırakın beni diye çığırdı. Öldüreceğim onu, geberteceğim. Tekme atıp kurtulmaya çalışırken onu kollarından tutup geri çekmeye çalıştım. Kendi cüssesinin iki katı bir sıçanla kazanamayacağı bir dövüşe çırpınan mağı tutmaya benziyordu. Çocuk kabı alarak kalabalığın arasına karıştı. Arsin çıldırmış gibiydi. Ertesi güne kadar ne yüzüme baktı ne de benimle konuştu. Bir hafta geçtikten sonra Arsin, Sarkis ve ben o Türk'ü tekrar gördük. Bizim kampta askerlerle zaman geçiriyordu. Silah olmadığı için diğer çocuklara benziyordu. İşte onu pataklamak için bir fırsat, dedi Arsin. Delirdin mi? Dedim. Her yerde asker var. Güldü. Bu yüzden yapabiliriz. Yanımızdan geçerken onu tutarım. Sen ve Sarkis onu yere indirirsiniz. Ben de onu döverim. Sonra kaçıp askerlerin çadırının arkasına saklarız. Korkağın teki. Ayrıca olay çıkarmaktan çok utanacaktır. Nasıl bir Türk veletlerin kendisi dönmesine izin verir ki? Ben yokum, dedim. Ama aklımda çocuğu yere yatırdığımı görüyordum. Tıpkı Arsin'in dediği gibi oldu. Sarkis ve ben çocuğun kollarını yere bastırınca Arsin de çocuğun karnına çıkarak suratını yumrukladı. Sonra da çöl böcekleri gibi kaçıp uzaklaştık. O gece çadırın köşesinde otururken Arsin, ''Şimdi iyi hissediyor musun?'' diye sordu. İyi hissediyordum. Hatta ertesi gün çocuğun morarmış gözünü görünce daha iyi hissettim. Haftalar haftaları kovaladı. Güneş ve ay hep aynı şekilleri çizdi. Sonra bir gün askerler bizi gruplara ayırarak birkaç grubu karavanlara bindirdiler. Her gün 3 ya da 4 çadır kaldırılmış oluyordu. Öksüzleri İstanbul'a götürdüklerini duyduk. Bunun üzerine Arsin ve ben seçmek gerekirse İstanbul'a gitmeye karar verdik. Sonunda bizim çadırı da sökerek yolculuk için bizi bir yük arabasına bindirdiler. Yolculuğun son kısmında Arnavut kaldırımını sokakların üzerinden geçtik. Arabanın trizlerine gidip minarelere ve camilerin kubbelerine baktık. Arsin ve ben Türk kızlar yetimhanesine yerleştik. Sarkis de duvarın öbür tarafındaki erkekler yetimhanesine yazıldı. Vardığımızda bitlere karşı saçımızı kazıdılar. Göz yakan sabunlarla yıkadılar ve pamuktan elbiseler verdiler. Bahçede sıralandık ve hepimize Türkçe isimler verildi. Benimki Neriman'dı. Arsin'inki ise Elif. Ayrıca Ermenice konuşmamız yasaklandı. Disiplin sıkıydı fakat kuralları uyarsan sorun çıkmıyordu. Okuma yazmayı, Türkçe şarkı söylemeyi, toplama çıkarmayı öğrendik. Günün belli kısmını dikildikten sonra çarşıda satılan terlikler dikerek geçiriyorduk. Ayrıca mutfakta çalışıyor, yetimhaneyi temizliyorduk. En kötüsü dizlerimizin üzerinde yerleri ovalamaktı. Yiyeceğimiz akşam yatacak yerimiz ve bizi ıslanmaktan koruyan çatımız vardı. Fakat Arsin mutsuzdu. Elif diye çağrılmak istemiyordu. Denizin kıyısında bir kent olan Mersin'e gidip amcasını bulabileceğini umut ediyordu. Kalmamız ya da gitmemiz kimsenin umurunda değildi. Bu yüzden yolculuğu yapabilmek amacıyla Arsin her gün biraz artırarak kendisi ve Sarkis için yeterli yiyecek toplamayı bekledi. Ailesinin hayatta olup olmadığını bilmeden barınak ve yemekten vazgeçtiği için deli olduğunu düşündüm. Fakat Arsin inatçıydı. Gitmeden önceki akşam bahçede kuyunun yanında oturuyorduk. Kalayla tası cebimden alıp suyun içine batırdı. Yaklaş, dedi. Yanına gittiğimde başımı tutarak kafama su döktü. Seni vaftiz ederek ailemize kattım. Başarabilirsek seni bulacağız. Yüzüme su damlarken ağladığını gördüm. Ben de tası doldurdum ve suyu kafasına döktüm. Su gözyaşlarıyla karıştı. Alınlarımızı birbirinize yasladık ve ehleh, lepeleh, guz, guz topeleh diye şarkı söyledik. Ertesi sabah ayrılırlarken Sarkis elbiseme yapıştı. Bırakması için parmaklarını teker teker çözmek zorunda kaldım. Fakat Arsin ve benim kalplerimiz bir aylık ekmek kadar katıydı. Aklı Mersin yolundaydı ve ben de yolumu onsuz devam etmek için Arsin kadar sert olmalıydım. Köşede kaybolduklarında kapıdan içeri girdim. Sonra da midem bulanıncaya kadar su içtim.